Ayrım 4.
Palto. Hikayede geçen dairenin adını vermeyeceğim. Zira bu zamanda herkes kendisine yöneltilen her tenkidi bütün topluma yapılmış bir tecavüz sayıyor. Asker olsun, sivil olsun fark etmiyor. Bir rütbe ve makam işgal eden her asker ve her memur kendisini devletin temsilcisi görüyor. Böyle olunca ahlaksız bir memurun rezaletlerini dile getirmemiz o memura değil de işgal ettiği makama, dolayısıyla devlete hakaret sayılıyor. Geçenlerde duydum, adını hatırlayamadığım bir vilayetin emniyet amiri, ordu komutanlığına uzun bir şikayet dilekçesi yazmış. Yüzbaşı rütbesi taşıyan bu emniyet amiri, delil olarak kalın bir kitabı da dilekçesine ek yapmış. Dediklerine bakılırsa bu kitap uzun bir romanmış. Romanın her 10 sayfasında yüzbaşı rütbesindeki bir emniyet amirinden bahsediliyormuş. Yazar olacak o hain romancı, yüzbaşıyı okuyucusuna daima kör kütük sarhoş gezen bir adam olarak tanıtıyormuş. Yüzbaşı davayı kazanmış mı, kazanmamış mı? Kitap yasaklanmış mı, yasaklanmamış mı? Romancı hapsi boylamış mı, boylamamış mı bilmiyorum. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Devlete hakaret etmiş sayılmamak için hikayemizde geçen müesseseye bir daire diyeceğim. İşte bu bir dairede görevine bağlı çalışkan bir memur vardı. Ne zaman, kimin aracılığıyla daireye girdiği bilinmiyordu. Bilinen o ki kaç müdür, kaç şef değiştiği halde o hep aynı dairede, aynı derecede ve aynı masada kalmıştı. Kendisini tanıyanlar onun sırtında paltosu ve dazlak kafasıyla dünyaya geldiğini söyleyerek gülüşüyorlardı. Hikayemizin kahramanı yıllardır hep aynı dereceden maaş aldığı halde bir gün olsun amirlerine sitem etmedi. Ağzı var dili yok, elinden kalem düşmez, başını yazdığı evraktan kaldırmaz, sadık bir devlet memuruydu. Arkadaşlarının alaylı sözlerine kızmaz, onlarla ağız dalaşına girmez, kendi halinde sakin bir adamdı. Çalışkanlığının ve saf kalpliliğinin dışında kıskanılacak hiçbir mahareti yoktu. Kısa boylu, yüzü çiçek bozukluklarıyla çopurlaşmış, kızıl saçları alnına doğru iyice seyrekleşmiş, tombul bir adamdı. Gözleri de biraz bozuktu galiba. Yüzünün iki yanında derin birer çukur ve bu çukurları besleyen ince kırışıklıklar vardı. Bakışlarında memur hastalığı sayılan hemoroidin acı ifadesi vardı. Soyadı Başmaç Kinov'du. Başmaç, fakir kimselerin giydiği adi cins kundura manasına geldiğine göre, kahramanımızın ataları da başmaç giyer, yılda bir kere pençesini tamir ettirirlermiş. Bütün bunlar söylentiden ibaret tabii. Yine söylenenlere bakılırsa, memur Başmaç Kinov'un adının da soyadı kadar ilginç bir hikayesi var. Adı Akaki Akakiyeviç. Zavallı annesi, Lousa yatağında yatarken, vaftiz babası kalem müdürü Ivan Ivanoviç Yaraşkiş'le, vaftiz annesi komiser karısı soylu Anna Semyonovna, Belop Rişkina başucunda onu tebrik ediyorlar. Seçmesi için üç azizin ismini söylüyorlar. Mokki, Sossi, Hozzi. İsimlerinden üç zavallının çilekeş ve fakir bir hayat sürdükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuklarını tahmin etmek zor değil. Annesi oğlunun çilekeş bir hayat sürmesini arzu etmediği için yüzünü buruşturunca komiser karısı isimleri beğenmediğini anlamış. Bu sefer rastgele takvim yapraklarını açarak üç isim daha bulmuş. Dulla, Tulha, Vulla. Anne bu isimleri de beğenmemiş. Ne biçim isim bunlar demiş. Komiser karısı sabırlı biriymiş. Takvim yapraklarını açmaya devam etmiş. Karşılarına üç isim daha çıkmış. Pavsaki, Ravsaki, Kavsaki. Vaftiz anası bile şaşmış bu işe. Ne yapalım demiş. Zavallının kaderi kötü. Takvimde bu iş olmayacak. Bari dedesinin ismini koyalım. Nedir dedesinin ismi? Annesi içini çekerek. Akaki demiş. vaftiz babası kalem müdürü İvan İvanoviç Yaraşkişkin canı sıkıldığından kestirip atmış. Tamam demiş. Bu isim kulağa da hoş geliyor. Adı Akaki Akakiyeviç olsun. Küçük Akaki suya daldırılırken ömür boyu 7. dereceden memur kalacağını hissetmişçesine basmış çığlığı. İşte kahramanımızın isim macerası da böylece bütün teferruatıyla okuyucuya aktarmış olduk. Akaki Akakiyeviç'in dairede kimse ciddiye almaz, saygı göstermezlerdi. Öyle ki koridordan geçerken odacılar bile ayağa kalkmaz, onu büyük yerine koymazlardı. İşine saatinde gelir, başını kaldırmadan verilen dosyaları düzene koyar, resmi yazışmaların kopyasını çıkarırdı. İşi getirenin kim olduğuna bakmaksızın kabul eder, bu yüzden masası dosya ve evraklarla dolar taşardı. Genç memurlar için eğlence kaynağıydı. Ev sahibesi 70'lik koca karı ile bilmem neler yaptığına dair hikayeler uydurur, kahkaha ile gülerlerdi. Kağıt parçalarını ufalar, başına serper, "Kar yağıyor Akakiyeviç, kar!" derlerdi. O bütün bu tatsız şakalara aldırmaz, kızmaz, kılı bile kıpırdamaz, karşısında kimseler yokmuş gibi işine devam ederdi. Ancak ara sıra memurlardan biri yanından geçerken dirseğini Akakiyeviç'in kalem tutan eline çarpınca yavaşça başını kaldırır. "Lütfen benimle uğraşmayın, bırakın da işimi yapayım." derdi. Sesinin tonunda öyle acıklı bir mana vardı ki sanki "Ben sizin kardeşiniz değil miyim? Neden kardeşinizi üzüyorsunuz?" diyordu. Çalışkan bir memur sözü onu anlatmaya yetmez. Bu adam adeta çalışmak için doğmuştu. Evrak kopya ederken, dosya düzenlerken sevgilisine mektup yazan aşık gibi özenir, yazıda ve imlada asla hata yapmazdı. Dairede bütün gün masanın başından kalkmamacasına çalışır, bu yetmiyormuş gibi yarım kalan işleri eve götürür, gece geç saatlere kadar bitirmeye çalışırdı. Eğer onun yerinde bir başka memur olsaydı, yani üst makamlarda dayısı bulunan biri olsaydı demek istiyoruz, birkaç derece terfi eder, daire amiri olurdu. Gerçek o ki, dairedeki geveze memurların dediği gibi, mükafatı eskimiş bir palto ile hemoroid hastalığı olmuştu. Akaki Akakiyeviç'in çalışma dışında hiçbir merakı ve meziyeti yoktu. Kıyafetine ve dış görünüşüne dikkat etmezdi. Hoş, etse de yeni bir elbise diktirecek kadar parası yoktu. Eve gelir gelmez hemen sofraya oturur, lahana çorbasıyla eti az soğanı bol yahniyi tadına tuzuna bile bakmadan kaşıklar, karnı şişinceye kadar yerdi. Neden karnı şişinceye kadar yerdi dediğimize gelince onu da açıklayalım. Çünkü garibim ancak midesi şişince doyduğunu anlardı. Akaki Akakiyeviç diğer memur milletine benzemezdi. Onlar akşam yemeğinde sonra günün yorgunluğunu atmak için keselerine uygun bir eğlence yeri ararken o yazı masasının başına geçer, işten geçirdiği evrakı kopya etmeye başlardı. Bunu öyle bir zevkle yapardı ki kalemini özenle mürekkep hokkasına batırır, harflerin okunaklı olmasına dikkat eder, yaptığı işten zevk alan bir sanatkar edasıyla noktasını, virgülünü kaçırmadan eserini tamamlardı. Grameri ve üslubu pek iyi sayılmazdı ama yazısı oldukça güzeldi. Akakiyeviç işkolik bir memurdu. Onun gibi işini seven bir düşük dereceli memur daha gösterilemezdi. Dışarıdaki eğlence yerlerine gidemeyecek kadar fakir olan memurlar kendi aralarında toplanır, kağıt oynar, çay içer, yüksek sosyetenin dedikodusunu yaparlardı. Akaki Akakiyeviç bu tür ev gezmelerinden de hoşlanmazdı. Akakiyeviç gibi yılda 500 rublenin altında geliri olan memurların en büyük düşmanı kara kış idi. Sabahları işe gitmek için evlerinden çıktıkları zaman kuzey rüzgarı bütün şiddetiyle bu zavallıcıkların iliklerine işler, yüzlerini morartırdı. Fukaralar burunları uyuşmuş, gözleri yaşarmış olarak daireden içeri kendilerini zor atarlardı. Akaki Akakiyeviç'in kuzey soğuğu ile başı oldukça dertteydi. Evle daire arasındaki yolu ne kadar hızlı yürürse yürüsün, kafasının uyuşmasına, omuzlarının sızlamasına engel olamıyordu. bir hayli düşündükten sonra bunun eskiyen ve artık rüzgara karşı yıpranan paltosundan kaynaklandığını keşfetmişti. Bunu palto demek için 1000 şahit lazımdı. Zaten daire arkadaşları da ona Akaki'nin sabahlığı diyorlardı. Sırtı ve omuz başları iyice büzülmüş, alttan astarı görünüyordu. Yaka ve kol yamaları bile eskimişti. Paltosunun bu perişan halini gören Akakievich, onu bir kere daha terzi Petrovic'e götürmeye karar verdi. Petrovic, bir gözü sakat, yüzü çiçek bozuğu, sarhoş bir memur terzisiydi. Ayık olduğu zamanlar çok güzel yama yapar, frak ve paltoları ters yüz eder, müşterisini yeni elbise almaktan kurtarırdı. Petrovic, azatlı bir derebeyi kölesiydi. Terziliği de kölelerin elbiselerini yamarken öğrenmişti. Şimdi köhne bir apartmanın 4. katının arka merdivenlerine bakan bir odasında oturuyordu. Karısı hakkında çok az bilgi edinebildik. Bildiğimiz, kısa boylu, şişman bir Alman karısı oldu. Başına eşarp takmaz, başlık giyermiş. Tembel bir kaşık düşmanıymış. Petrovic'in karısını güzel görmek için sarhoş gezdiğini söylüyorlar. Akaki Akakievich, terzi Petrovic'in dairesine çıkarken sıkı bir pazarlık yapmaya karar vermişti. Bu sarhoş herife verecek bir kuruş fazla param yok diyordu içinden. Merdivenleri çıkarken neredeyse ayağı kayıp aşağı düşecekti. Merdivenler Petersburg'daki bütün arka merdivenler gibi bulaşık suyundan nasibini almış, pis ve kaygandı. Havada insanın genzini yakan bir amonyak kokusu vardı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi terzi karısının pişirdiği bayat balık kokusu ortalığı karıştırdı. Dumanlı balık kokusundan hamam böcekleri bile rahatsız olmuş, deliklerine kaçmışlardı. Dış kapı açıktı. Mutfakta balık pişiren kadın duman bulutu içinde zor fark ediliyordu. Akakievich doğruca Petrovic'in çalıştığı odaya geçti. Terzi boynunda bir çile iplik asılı, yalın ayak bağdaş kurmuş, dizlerine serili eski bir memur frakını yamamaya çalışıyordu. Homurdanışından elbiseyle başı dertte olduğu anlaşılıyordu. İnsanı meslekten nefret ettiriyorlar. Yama tutturacak hali kalmamış bunun. Çöplüğe atılacak şeyi bunlar getiriyorlar. Akaki Akakievich ters bir zamanda geldiğini anladı. İçki bulamadığı zamanlar Petrovic anlaşılması zor bir adam olup çıkıyordu. Karısının ifadesiyle gözü bulanık, iblis zıkkımlandığı zaman kedi gibi uysallaşır, verilen ücrete razı olur, selam çakar, yerlere kadar eğilir, teşekkürler yağdırırdı. Böyle durumlarda verilen ücrete karısı itiraz eder, kocasının aldatıldığını söyler, işi çıkmaza sokar, fakat Petrovic ona aldırmaz, müşteriden karısı adına özür dilerdi. Petrovic'in bu fena aksiliği üstünde olduğuna göre ayık demekti. Kim bilir paltonun tamirine kaç ruble isteyecekti. Fakat o kaç ruble isterse istesin, Akakievich'in 2 rubleden fazla vermemeyi kararlaştırmıştı. Acaba Petrovic'e görünmeden geri mi gitseydi? Evet evet, en iyisi ona sarhoş olduğu bir zamanda gelmekti. Hay aksi, tam o sırada Petrovic eski müşterisini gördü. Buyurun, buyursunlar beyefendi. Kolay gelsin Petrovic usta. Terzi Akakievich'in elindeki pakete bakarken, teşekkür ederim, bir emriniz mi vardı, dedi ve elinden geldiğince kibar olmaya çalıştı. Heyecanlandığı zaman Akakievich söze nereden ve nasıl başlayacağını bilemez. Lafı ağzında gebeler durur. Bir sürü anlamsız kelimeler sıralardı. Biliyorsun Petrovic usta, yani demek istiyorum ki ben sana bazı insanlar vardır. Yani sadece para kazanmak için değil. Tabii ki kazanacak. Terzi Akakievich'in lafın sonunu getiremeyeceğini anlamış olacak ki sağlam gözünü memurun üzerinde gezdirdi. Kendi elinden çıkmış olan redinkotu tanıdı. Yakasında eteğine kadar dikkatle inceledi. Tamirlik bir işi yoktu. Daha sapasağlam duruyordu. Öyleyse iş memurun elindeki pakette olmalıydı. Akakievich lafı geveliğe dursun, Petrovic. Elinizdeki pakette ne var efendim? Diye sordu ve ekledi. Bir hizmetim dokunabilir mi acaba? Akakievich suçüstü yakalanmış çocuk gibi kulaklarına kadar kızardı. kekeleyerek. Şey yani fazla vaktinizi almaz. Bir iki yamalık işi var. Sen de görünce bana hak verirsin. Dediğim gibi Petrovic Usta, paltom yani. Fazla toz aldığı için eski gibi görünüyor. Aslında sadece omuz ve sırt tarafı eskimiş. Elini almışken yakasına da bir yama geçirirsin. Belki dirseklere de... Terzi ayık olduğu için Akakiyeviç'in meramını anladı. Verin bir bakayım, dedi. Akakiyeviç utangaç bir eda ile paketi uzattı. Petrovic paketi açtı. Paltoyu alıp masanın üzerine boylu boyunca uzattı. Dikkatli bir incelemeden geçirdi. Akakiyeviç bugün şanssız gününde olduğunu Petrovic'in tavırlarından anlamıştı. Yine de onu aza razı etmenin yollarını arıyordu. Fazla bir işi yok değil mi Petrovic Usta? Sana söylemiştim. Bir gününü ya alır ya almaz. Petrovic cevap vermedi. Pencerenin önündeki enfiye kutusuna uzandı. Kutunun kapağında bir general resmi vardı. Parmak izlerinden generalin yüzü silinmiş, tanınmaz bir hal almıştı. Terzi kutuyu açıp bir nefes enfiye çektikten sonra yerine koydu. Paltoyu alıp elleriyle gerdirdi ve ışığa tuttu. Başını ümitsiz bir eda ile salladı. Kötü, dedi. Bunun tamire gelir tarafı kalmamış. Kumaş dökülüyor. Dikiş tutmaz. Elimde kalır. Akakiyeviç'in yüreği titredi. Tekrar kulaklarına kadar kızardı. Yapma Petrovic Usta. Sadece omuz kısmı biraz açılmış. Sen maharetli adamsın. Uygun bir parça bulur yamarsın. Mesele yamada değil, dedi terzi. Yama bulması kolay. Paltonun kumaşı çürümüş diyorum, anlamıyor musun? Dökülüyor, yama tutmaz. Sen bir kolayını bulursun Petrovic Usta. Terzi kestirip attı. Kolayı falan yok bunun. Hiçbir şey yapamam. Siz en iyisi bunu götürün, kış bastırıncaya keser, koyun bağı ve paçalık yaparsınız. Bir takım kendinize ayırır, diğerlerini de satarsınız. İyi para eder. Alman çoraplarından daha iyidir. Almanlar sırtımızdan para kazanmak için icat ettiler çorap denen saçmalığı. Akakiyeviç son bir ümitle yalvardı. Acelesi yok Petrovic Usta. Boş bir zamanında icabına bakarsın. Siz bu kalbura dönmüş paltodan ümidinizi kesiniz. Yenisini dikmekten başka çare yok efendim. Yeni kelimesi Akakiyeviç'in aklını başından aldı. Sayıklar gibi. ''Nasıl, yenisi mi?'' diye sordu. ''Evet,'' dedi terzi kararlı bir şekilde. ''Ama benim o kadar param yok ki, imkansız bu.'' Petrovic, Akakiyeviç'in allak bullak olmuş suratını keyifle seyretti. Bir devlet memurunun acziyeti ve yalvarışı kendisine zevk veriyordu. Alaylı bir ses tonuyla. ''O zaman siz de bu delik deşik olmuş palto eskisiyle işe gider gelirsiniz.'' dedi. Akaki Akakiyeviç alıngan bir adam değildi. Petrovic'in iğneli sözleri değil, inatçılığı onu üzüyordu. Yani şu anda terziye değil, yanlış bir zamanda geldiği için kendine kızıyordu. Paltosunu masanın üzerinden alırken. ''Biraz düşünmem lazım Petrovic Usta,'' dedi. ''Acelesi yok.'' Terzi müşterisini kaçırmamak için. ''Bunun düşünecek bir tarafı yok beyim,'' dedi. Soğuklar yakında bastırır. Yenisini diktirmekten başka çareniz yok. Peki, kaça şey edersiniz? Yani kaça şey olur bana? Kumaşını en iyi yerden ve en ucuza alabilirim. Dikişine gelince tam üzerinize göre dikeceğimden şüpheniz olmasın. Yeni bir palto diktirecek kadar param yok. Fakat merak ediyorum, kaça çıkar acaba? Siz eski müşterimsiniz. Her şey içinde 200'e mal edebiliriz. Akakiyeviç'in dudakları morardı, gözleri karardı, feryadı bastı. Bir palto için 200 ruble ha? Ömründe ilk defa böyle yüksek sesle bağırıyordu. Yüksek sese alışık olmayan hançerinden komik bir çığlık yükselmişti. Bu da sizin için beyim, dedi Petrovic. Hiç bir terzi bu fiyata iyi bir palto dikemez. Yakasına kürk, içine müflonlu astar koyarsanız 200'ü de geçer. Akaki Akakiyeviç beynine balyoz yemiş gibi elinde paltosu sendeleyerek dışarı çıktı. Petrovic zafer kazanmış general edasıyla arkasından baktı. O bir devlet memuru işte. Ben de şerefli bir terziyim, diye mırıldandı. Sokağa fırlayan Akakievich rastgele yürümeye başladı. Bir fırıncı çırağının kendisine çarptığını ve kolunu da boyadığını fark etmedi bile. Üstelik eve doğru değil, tam tersi istikamete yürüyordu. Bir inşaatın üst katından atılan bir kova bozuk kireç tozu tam Akakievich'in tepesine boşaldı. Bizimki şapkasının ve omuzlarının kireç tozuna boyandığını da fark etmedi. Ancak bir köşe başında sokak bekçisiyle burun buruna gelince uyanabildi. Bekçi, "Önüne baksana bir adam!" diye bağırdı. "Az daha suratımı parçalayacaktın. Sokağın ortasında ne işin var? Kaldırımdan yürüsene!" Akakievich o çocuksu mahcubiyetiyle eğildi. "Çok haklısınız efendim," dedi. "Özür dilerim." Bekçi, Akakievich'in kireç tozuna bulanmış şapkasını ve omuzlarını görünce kendisini tutamadı. Başını iki yana salladı ve kahkahayla gülmeye başladı. Bizimki nihayet kendini toparladı, içinde bulunduğu durumu bütün ciddiyetiyle kavradı. Yönünü eve doğru çevirdi. Ağır adımlarla yürüyor, işi tatlıya bağlamanın yollarını arıyordu. Evet, dedi kendi kendine. Yanlış bir zaman seçtim. Aslında Petrovic Usta o kadar da kötü bir insan değildir. Ne yapsın zavallı? Karısına mahcup olmamak için işi yokuşa koştu. Bundan eminim. Karısından iyi bir zılgıt yemiş olmalı. En doğrusu hafta sonunu kollamak. O zamana kadar parası biter. Bir tamir işi gelse de şarap parası çıksa diye kapıyı gözetler. Karısı da para vermeyeceğine göre ben yetişirim imdadına. Tabii karısının evde olmadığı bir saatte. Petrovic beni kapıda görünce kim bilir ne kadar sevinir. Eline bir gümüş onluk sıkıştırınca yerlere kadar eğilir. Emredin beyefendi diye de yalvarır. Akakievich hayalinde çizdiği bu tablo karşısında mutlu oldu. İçi rahatlamış olarak eve döndü. Terzi Petrovic'e giderken, "Sayılı günler çabuk geçer," diyen atalarımız doğru söylemiş, dedi Akakievich içinden. İşte pazar günü geldi çattı. Petrovic'in tek gözü kapıdadır şimdi. Şans diye buna derler işte. Terzi'nin karısı evden çıkıyordu. Bu Akakievich için bulunmaz bir fırsattı. O mendubur karı yokken Petrovic'i ikna etmek daha kolay olacaktı. Kadına görünmemek için sokak duvarına yaslandı. Kadın iyice uzaklaştıktan sonra emin adımlarla Petrovic'in evine yöneldi. Her şey tahmin ettiği gibi yürüyordu. Petrovic tamir masasının üzerinde külçe gibi oturuyor, başı önde uyukluyordu. Akakievich emin adımlarla terzi masasının önüne kadar geldi. "Kolay gelsin Petrovic Usta," dedi. Terzi başını kaldırdı. Gözü iyice kaymış, ne tarafa baktığı belli değildi. Eski müşterisini karşısında görünce sevindi. "Sizi görmek ne saadet beyefendi," dedi. Akakievich kendinden emin olmakla beraber yine de kekelemeden edemedi. "Şey," dedi. "İşlerin hafiflemiş olmalı. Benim paltoyu bir günde tamir edersin." Petrovic palto lafını duyunca, "Olmaz efendim," dedi. "O palto adam olmaz. Yenisini dikmekten başka çare yok." Akakievich işi inada bindirmemek ve terziyi daha da kızdırmamak için plana göre hareket etti. Petrovic'in eline bir gümüş onluk sıkıştırdı. Paranın sıcaklığını avucunda hissedince adamın yüzü gülümsedi. "Teşekkür ederim beyefendi," dedi. "Şerefinize bir şişe bitirip kendime gelirim. Paltodan yana hiçbir tasanız olmasın. En iyisini, en uygun fiyata dikerim. Öyle bir palto dikeceğim ki herkes parmakla gösterecek. Hele kaça çıktığını duyunca daha da şaşıracaklar. Bu fiyata böyle bir palto imkansız!" diyecekler. Akakievich yeni palto hikayesini duymamış gibi davrandı. Onun planında yeni palto yoktu. Şansını yeniden denedi. "Petrovic Usta, sen maharetli bir adamsın. Paltomu en iyi şekilde tamir edeceğinden eminim. Ücretine gelince, emine boşunu çıkarmam. Birkaç köpek daha veririm." Petrovic tamir işine razı olacağı benzemiyordu. "Beyefendi, siz şu tamir işinden ümidinizi kesin. O paltonun işi bitmiş, tamire gelmez. Boşuna vakit kaybetmeyin, yenisini konuşalım. Akakievich'in bütün ümitleri bir kere daha suya düşüyordu. Eğer tamir imkanı olsaydı Petrovich bu kadar direnmezdi. Demek yenisine razı olmaktan başka çare yoktu. İyi ama bu kadar parayı nereden ve nasıl bulacaktı? Bir ay sonra ikramiye alacaktı. Ama onun yeri şimdiden hazırdı. Yeni bir pantolon alınacak, ayakkabıcıya tamir borcu verilecek, iki gömlek diktirilecek, birkaç parça iç çamaşırı alınacaktı. En iyimser hesapla ikramiyeden yeni paltoya en fazla 20 ruble kalıyordu. Gerisini nereden bulacaktı? Gerçi Petrovic'in pazarlık gücünü arttırmak için yüksek fiyat istediğini bilirdi. Onun 200 istediği paltoyu 100 rubleye razı etmek mümkündü. Öyle bile olsa 100 rubleyi bir araya getirmek imkansız görünüyordu. Belki yarısını bulur buluştururdu. Ya kalan yarısı? Yarısını nasıl buluşturacağına merak edenlere biraz açıklama yapmamız gerekiyor. Akaki Akayevich'in kendisine has huyları vardı. Harcayacağı her rublenin 2-3 kepeğini ayırır, bir kumbaraya atardı. Ay sonunda biriken kopekleri sayar, gümüş paraya çevirirdi. Birkaç yıldır bu şekilde biriktirdiği paranın miktarı 40 rubleyi bulmuştu. Sizin anlayacağınız, paltonun yarısı parası hazırdı. Bütün mesele diğer yarısını nasıl bulacağıydı. Bazı okuyucularımız yanlış hesap yaptığımızı zannedebilirler. 200 rublelik paltoyu 100'e indirdik. Ancak hesaplarımızı 80 rubleye göre yaptık, değil mi? Bunun da sebebini açıklayalım. 100 rubleye razı olan Petrovich, 80 rubleye de razı olurdu. Terziyi iyi tanıyan Akakievich böyle düşünüyor. Hesabını da buna göre yapıyordu. Akaki Akakievich iyice düşündükten sonra yeni bir palto için gereken ikinci yarıyı temin etmenin de çok zor olmadığına kendisini inandırdı. Bir sene daha dişine sıkacak, masrafları kısacak, bir Hint fakiri gibi yaşayarak 40 ruble daha biriktirecekti. İlk olarak işe akşam çayını kaldırmakla başladı. Akşam çayı olmayınca mum yakmaya da gerek yoktu. Eve yazı getirdiği zaman ev sahibi koca karının odasında oturacaktı. Ayakkabı eskitmemek için en düzgün yollardan işe gidip gelecek, yere çok yumuşak basacaktı. İkramiye parasından azami tasarruf edebilmek için yeni pantolon almaktan vazgeçecek, bir gömlek diktirmekle yetinecekti. İç çamaşırı almaktan da vazgeçmesi gerekiyordu. Pantolonun bir sene daha dayanması ve aldığı gömleğin eskimemesi için akşam işten döner dönmez pijamasını giyecek, üzerine de bir türlü eskimek bilmeyen pamuklu roptechambre'ını giyecekti. İyi günlerde de bu kısıtlamalara alışması kolay olmadı. Fakat diktireceği yeni paltonun hayali onu avutmaya yetti. Sanki evlenmeye niyetlenmiş gibi kendisini mutlu hissediyordu. Yeni palto, çekici, güzel bir gelin silüetinde onun rüyalarını süslüyor, bütün gecelerini hatta bütün gününü dolduruyordu. Bu hayat arkadaşına kavuşmuş, onunla el ele, omuz omuza yürüyormuş gibi hissediyordu. Yeni paltosuna kavuşma tutkusu öyle ağır bastı ki, akşam yemeklerini de kaldırmaya karar verdi. Aç karnına yatınca daha güzel rüyalar görüyordu. Yeni paltoya kavuşma hayali Akakievich'e bir canlılık, bir kendine güvenmişlik getirmişti. Bu gelişme daire arkadaşlarının da dikkatinden kaçmıyordu. Her ay en az bir kere Petrovic'in evine uğruyor, yeni palto hakkında konuşuyor. Kumaşını nereden alacağı, renginin nasıl olacağı, dayanıklı bir astarın paltonun ömrünü ne kadar uzatacağı konularında fikir alışverişinde bulunuyordu. Palto hayali Akakievich'e bütün güçlüklere seve seve katlanma gücü vermiş, onu idealist bir insan yapmıştı. İşine daha istekli sarılıyor, en zor yazılara hayır demiyor, müdürün ve şeflerin verdiği bütün dosyaları zamanında yetiştiriyor, takdir topluyordu. Aylar aylara eklendi. Akakievich'in serveti 70 rubleyi aştı. 10 rublelik bir açık kalıyordu. Hesaplarını genel müdürün vereceği ikramiye miktarını 40 rubleye göre yapmıştı. Borçlarını ödedikten sonra elinde 15 ruble kalacaktı. Allah'ın işine bakın ki müdür 40 ruble yerine 50 değil tam 60 ruble vermişti. Böylece Akakievich'in eline fazladan 20 ruble geçmiş oluyordu. Kim bilir, belki de müdür yaptığı hizmetlerden memnun kalmış, onun yeni bir palto diktireceğini duymuş, genel müdürüne ikramiyeyi 60 rütbeye çıkarmasını teklif etmişti. Akakievich, rüyalarını süsleyen sevgilisine bir an önce kavuşmak için Petrovich'in kapısına dayandı. Birlikte çarşıya gittiler. Kumaşları gözden geçirirken, daha önce defalarca piyasa araştırması yaptığı halde Akakievich'in kalbi hızla çarpıyor, heyecandan elleri titriyordu. Nihayet en iyisi diyerek bir kumaşta karar kıldılar. Astarını da sık örülmüş bir pamukludan seçtiler. Petrovich, "Parlaklığı ipeği andırıyor," diyerek astarı övdü ve ekledi. "Sağlamlığına diyecek yok. Bu astar paltodan önce eskimez. Yakasına, samurun üçte biri fiyatına iyisinden kedi derisi aldılar. Uzaktan aynı samur kürk gibi görünüyor. Kimse kedi kürkü olduğunu fark etmez," dedi Petrovich. Pamuk ipliğinden 10 kat daha sağlam olduğu için ibrişimi tercih ettiler. Dikişler en zor şartlar altında bile sökülmeyecekti. Akaki Akakievich, palto için gereken bütün malzemeyi alıp Petrovich'e teslim ederken tembih etmeyi unutmadı. "Petrovich usta, öyle bir palto dikecek ve öyle özeneceksin ki Nevski Caddesi'ndeki terzilerin elinden çıkmış gibi olacak." Petrovich, vergi vermemek ve dükkan kirasından kurtulmak için evde çalışıyordu. Bu yüzden ona ancak elbiselerini ters yüz yaptıracak veya tamir ettirecek, düşük dereceden maaş alan fakir memurlar gelirdi. Akakievich'in bunları ima ettiğini sanarak bir hayli alındı. "Ben o zippe terzilerin onunu cebinden çıkarırım. Ben orduda generallere elbise dikmiş bir ustayım. Onlara gitseydiniz de boyunuzun ölçüsünü alsaydınız. Hepsi tabela terzisi. Bir paltonun sadece dikişine 70 ruble isterler." Petrovich'in fiyat isterken yükseklerden attığını bilen Akakievich duymazdan geldi. Lafı değiştirmek için. "Kumaşı tam zamanında aldık," dedi. "Soğuklar bastırmaya başladı. Bir hafta içinde yetişir değil mi Petrovich usta?"